Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş günündeyiz. Şimdiden size güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen programımızın başında hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımız, sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında psikolog Bengül Tepe stüdyomuzda olacak ve bebeklik ve çocukluk dönemlerinde öfke duygusuyla baş etmenin yöntemlerini konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Çekimleri Fransa ve Almanya'da gerçekleştirilen, gerçek bir hikayeden uyarlanan İçimdeki Sızı filminin yönetmeni Tolga Kayhan telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte olacak ve hayatımızdaki en büyük nimet olan sağlığın değerinden konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza çağırıyoruz.
Sabahla bitmedi. Ben seninim, gece benim, sabah benim. Sen beni hiç düşünme, ben hep böyleyim. Haftanın sonu bir nakarat gibi. Haftanın sonu hep aynı günleri. Pazartesi alır beni, pazar günleri elimdeki balık gibi. Gözlerini görürken ağlamak gibi, kıymetini giderken anlamak gibi. Kıymetini giderken anlamak gibi.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuza değerli konuğumuzu aldık. Bengül Tepe bizlerle birlikte psikoloğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Yine insan hayatı, yine güzellikler ama o güzelliklerin yanında bazen de istemediğimiz davranışlar. Evet. Ama insan hayatı dediğim gibi. Evet. Bugün öfkeyi konuşacağız. Özellikle çocukluk dönemlerinde, bebeklik dönemlerinde. Tabii dönem dönem ayırmak durumunda da değiliz. İkisi aslında zaten geçişli bir dönem. Peki bu öfkeye neden çocuklarımız daha çok maruz kalıyor? Evet biz yetişkinler de zaman zaman öfkeleniyoruz hoşumuza gitmeyen davranışlarda ama hani çocuklar da bazen sanıyorum biz yetişkinler neden öfkelendiklerini anlayamıyoruz. Evet, ve onların öfkeleri daha da artıyor biz anlayamadığımız
değil
için.
Mi? Anlamak çok önemli bir nokta. Evet. Bundan biraz sonra daha derinlemesine bahsedeceğiz. Aslında öfkeyi sadece çocuklar yaşamıyor, sadece yetişkinler yaşamıyor. Hani öfke duygusu hem evrensel bir duygu hem de yaşayan tüm canlıların hissedebilecekleri doğal bir tepki aslında. Doğal bir duygu baktığınızda. Hani öyle ki bebeklerde de öfkelenmeyi görüyoruz. Ve yer, lokasyon, kültür, dil bundan tamamen bağımsız olmak üzere tüm canlılarda, tüm insanlarda da öfke duygusunu görüyoruz. Hayvanlarda da öfke duygusunu görüyoruz. Evet. Demek ki bizim için yaşamsal bir faaliyeti var öfkenin. Hani bu yaşamsal faaliyetin başlangıç noktasında öfkeyi niye yaşıyoruz biz? Kendi öfkelerimizden düşünelim. En çok neye kızıyoruz? Hangi durumlar karşısında öfke duygusunu üretiyoruz? İsteklerimiz doyurulamadık noktasında ya da istenmeyen sonuçlarla karşılaştığımızda ya da beklentilerimiz karşılanmadığında öfke duygusunu hepimiz üretiyoruz. Çocuklar da çok benzer şeyler üretiyorlar haliyle. Hani bizim istediğimiz şeylerin olmaması karşısındaki olgunluğumuz birazcık daha deneyimlere dayanıyor aslında ama çocuklar bu konuda oldukça deneyimsizler. Dolayısıyla daha fazla bu öfke duygusunu agresyonla dışarıya vurmaya eğilimliler.
Çocuklar deneyimsiz ama anne babalar da deneyimsiz onların öfkesi karşısında. Evet. Öyle değil mi?
Evet.
Çünkü çocuk öfkelendiğinde elleri ayaklarına dolaşıyor. Ne Kesinlikle. Yapacaklarını şaşırıyorlar. Peki şöyle devam edebiliriz belki. Bu öfke durumuna geçmeden önce nasıl müdahalelerde bulunabilirler anne babalar ki o çocuk o duruma gelmesin?
Evet. Ben de kesinlikle önleyici müdahaleleri kriz anı yönetimlerinden çok daha etkili ve önemli buluyorum. İlk başta ebeveynin bence bir kendine bakması lazım. Ben öfkemi nasıl deneyimliyorum? Bu deneyimi karşı tarafı göreceği şekilde nasıl lanse ediyorum? Sözlerime nasıl yansıtıyorum? Ya da bunu davranışlarıma döküyor muyum? Bunu yapıcı bir dilde mi yapıyorum yoksa yıkıcı bir tavırda mı yapıyorum? Aslında çocuklar rol modellerinden öğrenirler hangi duyguyu nasıl deneyimleyeceklerini. Dolayısıyla yine işin çoğu ailelere düşüyor ya da bakım veren kişilere düşüyor, öğretmenlere düşüyor. Bizler kendi öfkemizi nasıl deneyimleyeceğimiz konusunda büyük sorumluluklara sahibiz. Eğer ben öfkelendiğim zaman yakıyorsam, eşyaları parçalıyorsam, karşımdakine hakaret ediyorsam, fiziksel şiddet uyguluyorsam, duygusal şiddet uyguluyorsam çocuğum bunu kendi davranış repertuarında öfke başlığı altında evet biz bu duyguyu yaşadığımız zaman
demek ki
bu davranışları sergileyebiliriz. Demek ki bu duyguyla biz bu şekilde baş ediyoruz. Dolayısıyla ilk başta eğer çocuğumuzda da bu öfke duygusuyla ortaya çıkan agresif davranışlar, yıkıcı davranışlar söz konusuysa önce biz bir kendimize bakalım. Biz nasıl deneyimliyoruz ve biz çocuğumuzun bu öfkeyi nasıl deneyimlemesini isteriz? Öfke baş etmesi çok güç olan duygulardan bir tanesi. Öyle ki yetişkinler bile hani öfke konusunda kendisini modere etme noktasında yer yer güçlük çekebilirken çocukların öfke krizleri karşısında, ağlama krizleri karşısında çok etkin araçlar sunamayabiliyorlar. Bunun için ne yapmak lazım? Dediğim gibi ilk başta biz öfke duygusunu çocuğumuzun nasıl yaşamasını istiyorsak ilk başta biz öyle yaşadığımızdan emin olmalıyız. Çünkü örnek olacağız. Hani teorik bilgileri kafalarından boca ediyoruz çocukların ama bunu yaşayarak öğrenmesi, gözlemlemesi çok çok daha önemli. O anlamda ilk başta ebeveynler kendilerine bakmalı. Bunun dışında özgüven ile öfke duygusu arasında şöyle bir korelasyon var. Özgüveni düşük olan çocukların öfke bağlamında agresif tepki verme olasılıkları çok çok daha yüksek. Dolayısıyla yine temel bir çalışma, önleyici bir çalışma olarak çocuklarımızın özgüveninin gelişmiş olduğuna özen göstermemiz de yapabileceğimiz en güzel önlemlerden bir tanesi. Özgüvenle kibir arasında büyük bir fark var. Ben her yaptığı, çaba göstermeden geldiği noktalarda övülen, aşırı pohpohlanan, aşırı metiyeler düzülen durumlardan asla bahsetmiyorum. Gerçekçi yaklaşımlardan bahsediyorum. Örneğin çocuğum herhangi bir konuda çaba gösterdiyse ben bu çabayı takdir ediyor olmalıyım. Çünkü ben eğer sonucu översem çocuğum süreci görmezden gelir. Bir resim örneğinden gidelim. Çocuğum yaptığı resmi bana getirip gösterdiği zaman abi sen ne kadar güzel bir resim yapmışsın dersem çocuğum da der ki övgü almanın yolu güzel resim yapmaktır. O halde benim amacım annemin beğeneceği resimler yapmak. Hmm. Biz bu sefer işin ruhunu kaybediyoruz. Ama onun yerine sen burada ne anlattın? Bu evde kimler yaşıyor? Burada bir balık var. Acaba bu balıktan sen daha önce hiç görmüş müydün? Hani onun dünyasına eşlik etmek, o süreci değerlendirmek ya da ne kadar farklı renkler seçmişsin? Çizgilerin içini boyamaya çalışmışsın. Sen burada çok dikkatli davranmışsın.
Ne güzel cümle. Keşke yapabilsek.
Yapabiliriz söylediklerinizi aslında.
Unutuyoruz. Evet. O anda işimiz oluyor. O anda acil bir şey yapmamız gerekiyor. Çocuğumuz o resmi getiriyor ama çok güzel olmuş demek sanki ona övgü ile yaklaşmak ona doğru bir davranış yaptığımızı zannediyoruz ama hiç de öyle değilmiş.
Evet, ne yazık ki öyle değil. Dediğim gibi çocukların küçük detaylarda aslında gelişebilecekleri fırsatlarını kaybetmelerine sebep olabiliyor. Hani sadece övgü almak için belli davranışlar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. İşler zorlaştığı zaman bu sefer hani az çaba göstererek çok fazla övgü almış çocuklar bundan sonraki hayatlarında çok çaba göstermeleri gereken durumdan da kaçınırken bulabiliyoruz. Dolayısıyla ben yapabilirim duygusu özgüvenin altında yatan duygulardan bir tanesidir. O yüzden çocuklarımıza dediğim gibi gösterdikleri çaba ya da olumlu davranış sergilediklerinde bunu aynalamak. Sen bunu yaptın ve ben bunu gördüm. Bence çok iyi bir iş çıkardın. Abartmadan. Sadece ayna tutmak. Hani biz aynaya baktığımız zaman aşırı makyajlı görmüyoruz kendimizi. Aynada neysek onu görüyoruz. Aslında çocuklara da bu anlamda yaptıklarını göstermek, sen yaptın ve ben gördüm, görünür bu davranışın benim için. Bu yeterli, pohpohlamamıza gerek yok. Bunun dışında çocuklarla duyguları konuşmak, hani daha önceki konularda da hani hep ifade ettiğim gibi, duyguları konuşmak çok çok önemli. Hani öfke duygusu özellikle şişelenmesi tehlikeli olan duygulardan bir tanesi.
Patlayabilir.
Aynen öyle. Herhalde.
Farklı farklı yerlerde.
Aynen öyle. Dolayısıyla bizim bunu günlük olarak ya da o öfke uyandıran durum karşısında belli başlı stratejilerle yaklaşarak o şişelemenin önüne geçmemizde fayda var. Ebeveynler çocuklarıyla ne yapabilir? Akşam uyumadan önce ya da aile meclisi oluşturarak günlük olarak bir 15-20 dakika vererek, önemseyerek aile bağlarını ya da ben sofrayı çok önemserim ailelerde. Hı hı. Hani hayatın koşturmacasında kaybolan o kadar çok an var ki ama masada herkesin konsantrasyonu hep birbirine dönük olduğu için hani onu aile bağlarını kuvvetlendirmek anlamında da avantaja çevirmekte fayda var. Hı hı. Dolayısıyla çocuklarımıza mikrofon uzatmalıyız. O mikrofonu biz de almalıyız. Ya ben de bugün beni çok sinirlendiren bir şey yaşadım deyip biz de yaşadıklarımızı anlatarak örnek olmalıyız aslında. Özür dilerim. Öfkelendiğimiz durumla nasıl baş ettiğimizi belki sözel olarak ifade edebiliriz. Çünkü az önce dedim ya davranış repertuarı oluşturur çocuklar. İlla gözlemlemesine gerek yok. Hikayelerden de, filmlerden, dizilerden de ya da bizlerin anlatımlarından da çok fazla fikir sahibi olabiliyor. Dolayısıyla babanın trafikte onu çok sinirlendiren bir durum karşısında pencereyi açıp radyoyu açtım. Biraz derin nefes aldım ve rahatladım ve günüme devam edebildim. Böyle bir örneği duyması onun da kendisini rahatlatacak teknikler
geliştirmesine
fikir sağlayacaktır. Bir yandan o da onu öfkelendiren bir durumu anlatacaktır. Dolayısıyla az önce bahsettiğim şişeleme durumu ortadan kalktığı için durumla karşılaşıldığı zaman üretilen duygu deneyimlenip ondan sonra kendisini yeni deneyimlere açık hale getirecektir. Bizim öfke kontrolündeki amacımız öfkelenmeyen çocuklar değil. Ya da hiçbir şekilde öfkesini dışa vurmayan çocuklar değil.
Bu da bir duygu
çünkü
bu
değil.
Da içsel ve aslında çok doğal, insana özgü bir duygu ama sanıyorum onun seviyelerini ayarlamak biraz anne babanın elinde.
Ya da ifade biçimlerini belki düzenleme noktasında ya da bu öfkeyi nasıl deneyimleyeceğiyle ilgili çocuğa rehberlik etme konusunda aileler yine çok önemli bir yere sahip oluyorlar. Dediğim gibi bizim amacımız öfkelenmeyen bir çocuk yaratmak değil, ondan ziyade öfkenin sebep olduğu agresif davranışların önüne geçmek. Kendisine, bir başkasına ya da eşyalara zarar verme potansiyeli varsa bu yıkıcı davranışların önüne geçmek. Ama ben çocuğumda eğer bir yolu kapatıyorsam, örneğin çok sinirlendiği zaman vurma, atma, kırma davranışı olan çocuğum var, hayır bunları yapamazsın diyorsam, benim o öfkeyi deneyimlemesi için yeni bir yol açmam lazım. Çünkü ben onu tıkadığım noktada şişeyi yine doldurmuş olacağız. Hani onu içinde yaşayıp kendi içine hapsetmesiyle ilgili ben onu biraz zorlamış olacağım aslına bakarsanız. Ama onun yanında yapabileceğim şey nedir? Öfkesini ona yansıtmak. Hani şu an öfkeli olduğunu görüyorum. Öfkeli olmak normaldir. Bu çok doğal bir duygudur. Ancak bardakları kırmana izin veremem. Ya da kendine vurmana izin veremem. Ya da kardeşine zarar vermene izin veremem. Ama ne olur bunun hakkında konuş. Bunu anlat. Bunu elinle değil ama dilinle anlat. Ben buradayım. Seni dinlemeye hazırım. Ve çok merak ediyorum yaşadığın duyguları. Aslında ihtiyacımız olan şey bu. Kontrolsüz bir öfkeden ziyade hani davranış bazında kontrol altına alınmış ama duygunun serbest bırakılması için, deneyimlenmesi için uygun bir ortam yaratmak. Hani onun aklını dağıtmak da değil. Çok öfkelendi. Al sana çikolata. Yani günümüz dünyasında bunu çok yeriyorlar.
O yüzden güldük. Dinleyicilerimiz de muhakkak evet demişlerdir içlerinden. Gerçekten evet. Yapıyor bunu ne yazık ki anne babalar. Evet. Onun öfkesini dindirmenin tamam hadi al eline cep telefonu. Sen biraz cep telefonunda oyun oyna.
Evet. Oradaki öfke ne oluyor biliyor musunuz? Aslında hiçbir yere gitmiyor.
Gitmiyor.
Şişenin içinde duruyor.
Evet.
Ve 3 gün sonra deneyimlediği başka bir olayda 3 gün öncenin öfke birikimiyle o günün öfke birikimi
birleşiyor.
Hep beraber.
Evet. Seviyesi daha da artmış. Daha da artmış bir şekilde.
Evet, yani dolayısıyla biz engellememeliyiz aslında. Yani çok sinirlendiğinizi düşünün. Siz çok berbat bir gün geçirdiniz, her şey ters gitti ve biz sizi oyalamaya çalışıyoruz. O öfke duygusundan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Hani bunların hiçbiri yokmuş gibi davranıyoruz. Ve bundan bahsetmiyoruz. Hani bu aslında bastırmanız için, görmezden gelmeniz için bizim size yaptığımız baskı sizi daha da öfkelendirecektir. Ancak bunun hakkında hadi konuşalım. Ne oldu da sen böyle hissettin? Ne yapmak istiyorsun şimdi? Ya da o anda ne yaptın? O yaptıklarınla ilgili şu anda ne düşünüyorsun? Aynısı çocuklar için de geçerli. Dolayısıyla bizim öfke duygusundan kurtulmak gibi bir hedefimiz yok. Bu sağlıklı duyguyu sağlıklı biçimlerde deneyimlemek için dediğim gibi çocuklara rehberlik etme amacımız var sadece. Ve ebeveynlerin de korkmamasında fayda var. Çünkü öfke duygusundan çok çekindiklerini ben kendi deneyimlerimden de görüyorum. Ağladıkları zaman, bağırdıkları zaman, kendini yerden yere attığı zaman çocuklar, hani ebeveynler eğer toplum içindelerse rezil olmamak adına çok fazla
ödün verebiliyorlar. Bir an önce susturmak istiyorlar çocuğu.
Aynen
çünkü.
Öyle. Ya da çok yorgun oluyorlar. Susturmak istiyorlar. Komşuların ne diyeceklerini düşünüp yine aynı şekilde o anı geçiştirmeye dönük önlemler alabiliyorlar. Ama az önce dediğim gibi bunlar sadece bir birikime sebep oluyor. O öfke duygusunun şişelenmesine ve sağlıklı bir şekilde yaşanıp bitirilip devam edilmesinin önüne geçtiği için çocukların öfkelerini sağlıklı bir ortamda yaşamalarına bizim ihtiyacımız var. Peki kriz anında ne yapabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Örneğin çocuğumuz yemekten önce çikolata istiyor.
Eyvah.
Çok kararlı o isteği karşısında. Ve vermediğimiz noktada öfke tepkisi, öfke ve uzantısı olan agresif tepkilerle karşılık veriyor. Hani böyle bir durumda da ne yapabiliriz? Öncelikli olarak duyguyu anladığımızı çocuklara ifade etmemizde fayda var.
Anladım seni demek mi ifade etmek?
Ben senin şu anda çok öfkeli olduğunu görüyorum. Evet, çikolatayı alamadın. Oysa ki çok istemiştin. Ve sen bu yüzden şu an çok sinirlisin. Ben bunu görüyorum. Dolayısıyla çocuklar o öfkelerinin daha fazla görünür olması için volümü arttırmalara ihtiyaç duymuyorlar.
Beni zaten gördüm.
Aynen öyle. Çünkü diğer türlü hayır sana çikolata yok dersem o bar biraz daha yükselecek. Anlamıyor musun? Sana çikolata vermeyeceğim çünkü birazdan yemek yiyeceğiz dersek o biraz daha yükselir, biraz daha
çünkü
yükselir.
Çünkü benim çikolata istediğimi bir türlü annem anlamıyor.
Aynen öyle. Dolayısıyla o öfkeyi ve o öfkeyi yaratan durumu anladığımızı, kavradığımızı sakin bir dille çocuğumuza ifade etmek o barın daha fazla çıkmasının önüne geçecektir. Gerisini de deneyimlesin zaten. Öfke duygusunu yaşaması sağlıklıdır. Bunu duygusal immunite olarak düşünebilirsiniz. Hani günümüz anne babaları çocukların kötü hissettiren ya da baş etmesi zor olan duyguları yaşaması noktasında biraz fazla koruyucu davrandıklarını düşünüyorum açıkçası. Hep iyi duygular, iyi hissettiren duygular ön planda. Çocuğun mutlu olması, tabii ki de çocuğun mutlu olması hepimiz için birer öncelik. Ancak duygular bir spektrumdur. Yani onları pozitif ya da negatif diye ayıramayız. Hepsi bize aittir. Biz kötü duyguları istemiyoruz, onlar kapı dışarı ama iyi duygular kalsın dersek biz bütün duyguları kaybederiz.
Dolayısıyla çünkü doğallık ve gerçeklik gitmiş olur o noktada.
Aynen öyle. Bu kontrastı ışık ve karanlıkla da yakalayabiliriz. Biri olduğu için diğeri var. Biri olduğu için diğeri anlamlı. Dolayısıyla bizim öyle bir tercihimiz yok. Sürekli çocuğumuz en iyi duyguları deneyimlesin ve asla kötü hissetmesin. Bu duygusal immünitemizin dayanıksızlığını da beraberinde getirecektir. Örneğin domestoslanan, pardon markası vermiyorduk galiba, özür dilerim.
Temizlik malzemeleriyle
çok iyi temizlenen evdeki çocuğun dışarı çıktığında çok rahat hastalanması olarak düşünebilirsiniz bunu. Yine aynı şekilde duygusal anlamda çok fazla korunmuş çocuklar, hep iyi hissettiren duyguları tatması sağlanmış çocuklar hayatın gerçekleriyle karşılaştıkları zaman, toplumsallaştıkları zaman çok dayanıksız hale gelebiliyorlar yaşadıkları karşısında. Dolayısıyla
hayat benim de gördüğüm kadar, annemin babamın bana gösterdiği kadar toz pembe değilmiş.
Değilmiş. Olumsuz ya da kötü hissettiren, zorlayan duygular da varmış ve ben bu konuda hiç eğitimli bilmiyorum. Değilim. Ben bu ünitelere çalışmadan geldim. Bu zorlu bir sınava dönüşüyor dolayısıyla.
Peki o noktada o hani aşı gibi öncesinde o bağışıklığı kazandırmak için ne verebiliriz çocuklara? Tamam, işin iki boyutu var. Bir tamamen çocuğunu görmezden gelen anne baba, bir de çocuğuna aşırı aşırı ilgi gösteren, sizin az önce bahsettiğiniz anne baba tipi. O noktada nasıl davranmalı? Hani ikisinin tamam bir dengesi olacak ama bu sefer gerçekten biz çok güzel şeyleri çocuğa gösteren bir anne babaysak eğer, çocuk ve dışarıda her şeyin böyle güzel olduğunu, böyle her şeyin mutluluk içinde olduğunu, hiç çevresinde zorba çocukların olmadığını düşündüğü bir hayatta birden o çocuklarla karşılaştığında ne yapacak? Bağışıklığı nasıl kazanacak?
Bu bağışıklığı deneyim üzerinden kazanacak. Örneğin 5 yaşında çocuğumuz okula başladı diyelim. O 5 yaşına kadar süren yaşam boyunca evde ailesinin kontrolü altında sevimli bir hayat yaşadı.
Gayet sakin, dengeli, düzenli bir hayat yaşadı.
Yani o geçmiş 5 sene boyunca günlere dağıtarak, olaylara dağıtarak alması gereken bilgiyi ve deneyimi çok kısa bir sürede elde etmesi gerekecek. Bu aslında son dakikaya bırakılmış işler gibi bir duruma dönüşüyor. Ve bu çocuk üzerinde ağır yüklere de sebep olabiliyor. O anlamda gerçekçi yetiştirmek diyorum ya, hayır denilen noktada hayırlarımızı söyleyebilmek ya da yer yer çocuklarımızı bekletmek, her şeyin onun istediği gibi olmayacağına dair ufak tefek emareler vermek, çocuklarımızın toplumsallaştığı noktada yaşadıklarıyla baş etmeleri de onlar için önemli bir faktör olacaktır. Az önce dediğimiz gibi işte bu duygusal bağışıklık sistemini geliştirmek adına bu konuda ben deneyimliyim. Aa evet, annemle de biz bir kere bunu yaşamıştık. Annem bana hayır demişti ya da benimle oynamak istememişti çünkü çok yorgundu. Şu anda benim arkadaşım da benimle oynamak istemiyor. Bu normaldir. Bu doğaldır. Anlatabildim mi? Ama buna dair hiçbir fikri olmayan çocuk okula gidip de hani ilk sosyal reddi aldığı zaman bu sefer kendini suçlamaya başlıyor. Bir şey bende galiba yanlış gidiyor. Bende bir problem var sanıyorum. Ve bu sefer hani hiç açılmaması gereken konular mevzu bahis oluyor. Dolayısıyla o gerçekçi duruşa çok çok ihtiyacımız var. Ebeveynlerin düzenli olarak çocukların duygularıyla ilgili konuşmalarına çok ihtiyacımız var. Samimiyetle dinlenilmeye çok ihtiyacımız var. bu şu demek değil yani çocuklarımız tabii ki de gördükleri her şey karşısında büyük bir heyecan, büyük bir merak ile gelip bizimle bunları paylaşmak istiyorlar ve bizim her zaman buna vaktimiz olmayabiliyor. Ancak yarım kulak dinlemekten ziyade benim biraz zamana ihtiyacım var. Bunu 5 dakika sonra konuşalım mı? Bu senin için çok önemli bir konu belli ki. Ben seni dinleyerek, gerçekten dinleyerek duymak istiyorum anlattıklarını. Bana biraz izin ver.
Aslında şunu anlatıyorsunuz. Yaşadığınızı çocuğa anlatın. Çocuk sizin neler hissettiğinizi, neler yaşadığınızı görsün ve çocuk da size bir şeyler anlatıyor. Siz de onun neler hissettiğini, neler yaşadığını görün. Evet. Ve bunları bu içinizde yaşadığınız duygu her neyse, mutluluksa mutluluk, hüzünse hüzün, öfke ise öfke, bunu dile getirerek söyleyin.
Evet.
Çocuğa söyleyin, çocuk size söylesin ve bir şeyler konuşulduğunda biraz o yatışma devreye giriyor anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. Az önce dediğimiz gibi hani şişelenmeyeceği için duygular ve bir yandan da duyguların farkına varmak da söz konusu olacağı için çocuklar ilk başta kendi duygularının ustası haline geliyorlar. Ve bence duygularımızı yönetebilmemiz gerçekten hani çocuklukta biz bu beceriyi kazanabiliyorsak yetişkinliğimize ve hayatımızın geri kalanına yapabildiğimiz en büyük yatırımdır. Çünkü ben kendi toplumumuzda en azından duygularla ilgili çok fazla donatıldığımıza inanmıyorum. Hani hiçbirimiz bu konuda çok fazla deneyimli değiliz. Kendi duygularımızı anlamak, anlamlandırmak bile bir hayli güçken bunları ifade etmek bazen çok zor hale gelebiliyor. Ve biz ifade edemedikçe problemler de birikebiliyor hayatımızın belli alanlarında, romantik ilişkilerimizde, iş yaşamımızda ya da sosyal bağlamlarımızda. Dolayısıyla bunu çocuk yaşta bu beceriyi çocuklarımıza kazandırmak, duygun neyse bununla ilgili konuşabilirsin. Ancak bununla ilgili sınır var. Kendine zarar veremezsin, bir başkasına zarar veremezsin ve eşyalara zarar veremezsin. Ama bununla ilgili konuşabilirsin. Ve çocuğumuz yine az önceki örnekten gidelim. Yemek öncesi çikolatasını alamayan çocuğun hikayesine. O noktada ebeveyn ne yapabilir? Ona diyebilir ki evet sen şu anda çok sinirlisin, ben bunu görüyorum. Ama üzülme, birazdan sakinleşeceksin, ben buradayım deyip o noktada gözümüzü çocuğumuzun üzerinden çekip bir şeylerle ilgilenmek. Çocuğumuza öfkesini deneyimlemesi ve sonra sakinleşmesi için bir alan yaratmak. Onu terk etmekten bahsetmiyorum. Git odana biraz ağla, ondan sonra gel değil. Hani burada da ağlayabilirsin, benim için sakıncası yok. Ama ben sen ağladığın için davranışımı değiştirmeyeceğim. Bu noktada çok netim, tutarlıyım, kararlıyım. Senin yanındayım. Evet, üzüldüğünün farkındayım. Çok üzgünüm üzüldüğün için. Ama yemekten önce sana çikolata veremem. Ve dolayısıyla kabul etmek istemediği ya da karşılanmayan bir isteği karşısında öfke ve agresyon yaşayan çocuğuma bir alan tanımış oluyorum. O noktada eğer yıkıcı davranışlar söz konusu oluyorsa eğer, o noktada hakikaten çocuğumuzun yanına gidip şu anda bana vurmana izin veremem ya da kardeşine vurmana izin veremem, bu eşyalara zarar vermene izin veremem. Evet görüyorum öfkeli olduğunu ama bunları yapmak yok. Biraz sakinleş, gel beraber nefes alalım demek bir yöntem. Gel bir su içelim demek bir yöntem. Gel bir balkonda derin nefesler alalım demek bir yöntem. Ama bunları yaptıktan sonra da bu konuya yeniden dönüp konuşmak ve çocuğumuzun yapıcı bir dilde yaşadıklarını, deneyimlediklerini anlatması için ona mikrofonu uzatmak çok çok önemli.
Evet, anne babalar için hep konuştuk ama bir de aynı öfkeli çocuğun okul yaşamı var. Birkaç cümle de aslında öğretmenlerimiz için mi söylemek uygun olur? Siz neler söylemek istersiniz okuldaki öfkelenen çocuğa?
Aslında hani bu öfkeyle ilgili yönetim zorluğu çeken çocukların ilk başta bir mercek altında tutulup bu öfkeyle ilgili geçmişini anlayabilmek lazım. Öğretmenimiz bir çocuğun öfkesiyle baş edecekse eğer, o öfkeli çocuğun nereden geldiğine bir bakabilir. Ailesiyle görüşebilir. Nasıl bir aile ortamı olduğunun farkına varması için belli başlı görüşmeler yapıp çocuğun olası ihtiyacını belirleyebilir. Örneğin çok şımartılmış, bir dediği iki edilmemiş bir çocuksa ve buna bağlı olarak öfkeler yaşıyorsa eğer, yine aile hesaba katılarak bu değişimi yapmak lazım. Çünkü biz okul içerisinde çocuklarımıza belli davranış eğitimleri veriyoruz. Ancak eve gittiği zaman o öğrendiği her şeyi şeyin yerli bir olacağı bir ortama gidiyorsa biz orada ne yazık ki çok fazla ilerleme kaydedemiyoruz. Dolayısıyla bu işin ciddiyetiyle ilgili aileyle de görüşmekte fayda var. Bir uzman desteği almak, hani o süreci yönetmesi adına birinden destek almakta fayda var. Daha sonra az önce dediğim gibi seni görüyorum. Sen bugün biraz sinirlisin ve ben merak ediyorum. Seni bu kadar sinirlendiren şey ne oldu? Bunu benimle konuşmak ister misin? Belki beraber bir çözüm bulabiliriz. Görüyorum. Senin öfkeni görüyorum. Dolayısıyla bunun daha görünür olması için daha fazla şey yapmana gerek yok mesajını. Ben birazcık görünmez mesajlarla veriyorum. Dolayısıyla orada çocuk görünürse eğer, duygusunu umursayan, önemseyen bir öğretmen ve çözüm bulmak adına orada isteklilik gösterirse, orada çocuk zaten epey rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ancak bu çözümlerin dışında daha büyük müdahaleler gerektiren durumlar da olabilir. O noktada dediğim gibi hani hem aile, belki de bir uzman ile el ele tutuşarak süreci yönetmek daha iyi olacaktır.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tepe verdiğiniz bilgiler için.
Rica ederim. Çok
gerçekten çok için bizim için de öyle. Bazen günlük hayatta yaşadığımız davranışların hani dediniz ya, kötüler kapı dışarı, iyiler burada kalsın gibi hep düşünüyoruz ama kötüleri kapı dışarı ettiğimizde onlar yok olmuyor. Hiçbir yere gitmiyor, kapının
önünde
şişelenip bekliyor. O yüzden hayatta sanıyorum en güzel olan bütün duyguları bir arada ama yönetebileceğimiz seviyelerde yaşayabilmek.
Evet, sağlıklı bir davranışlarla bunu deneyimlemek aslında, güvenli
çocuklar
bir şekilde
için de aynı şey söz konusu. Sadece çocuklar deneyim konusunda çok iyi değiller. Onlara yardımcı olmak gerekir. Hem anne babalar hem de öğretmenler tarafından. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
bu anlamda gerçekten çok bilgilendik. Sesinize, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Bengül Tepe bizlerle birlikteydi. Özellikle çocukluk dönemlerinde öfke duygusu nasıl deneyimlenir? Öfke duygusuyla baş etmeyi çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz gibi konularda sorulara cevaplar bulmaya çalıştık. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Yıktım, döktüm, ördüğüm duvarları, iyileşmiştim aslında. Eğdim bütün umutları, rüyaları, her şey aynı hala. Bu dünyada konuşsan da dinlesen de, sınırları bilmesen de, sevilsen de sevsen de, güçlüysen haklısın. Yakabiliyordun ya artık, marifetine gururla baktın. Ne öldürdün insansız, ne hesabı bıraktın, kalbimdeki sapsız bıçaktın. Yakabiliyordun, yaktın, şaheserine gururla baktın. Biliyordum bıraktığım gibi kalacaktım, kalbimdeki sapsız bıçaktın. Yakabiliyordun ya artık, marifetine gururla baktın. Ne öldürdün insansız, ne de sabır attın, kalbindeki sapsız bıçaktın. yakabiliyordum, yaktım. Şaheserine gururla baktım. Biliyordum bıraktım gibi kalacaktım. Kalbimdeki sapsız bıçaktı. Yakabiliyordum, yaktım. Şahesine gururla baktım. Biliyordum bıraktım gibi kalacaktım. Kalbimdeki sapsız bıçaktım. Dipsiz kuyudaki aşktım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Bugün hani şu sağlık olsun deyip geçiştirdiğimiz ama aslında hayatımızın en değerli unsurundan bahsedeceğiz dinleyicilerimize. Gerçekten en büyük nimet sağlık. Niye öyle evet. Sağlık olsun canım ne olacak deyip geçiştiriveriyoruz. Onu bazen herhalde biraz yaş ilerledikçe daha iyi anlamaya başlıyoruz sağlığın değerini. Küçük yaşlarda çok fazla anlayamıyoruz. Biraz değerini anladıkça onu daha çok korumamız gerektiğinin farkına varıyoruz ama işte o süreçte de iş işten geçmiş oluyor. Olmasın diye biz bugün değerli hocamla sohbet edeceğiz. Siz neler söylersiniz hocam sağlığın önemi ve
aslında
değeri anlamında?
Aslında biz pek çok nimetin içindeyiz. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi aslında bu belli yaştan sonra sağlığın değerini daha anlamamız biraz böyle sağlığımızı kaybetmeye başladığımızı da gösteren bir şey oluyor.
Evet.
O konuda aslında Peygamber Efendimiz bize çok önemli bir hatırlatma yapıyor. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bilin buyuruyor. Bunlardan birisi de sağlık. Sağlığını kaybetmeden önce sağlığın değerini bilin.
Hı hı.
Vaktiniz varken boş zamanın değerini bilin. Ölümden önce hayatın değerini bilin. Beş şeyi kaybetmeden beş şeyin değerini bilin. Bunlardan birisi de sağlık. Çoğu zaman her şeyimizi yerinde güzel devam ederken farkında olmuyoruz. Bazen küçücük bir rahatsızlığımız sebebiyle belki küçük bir operasyon geçiriyoruz. Bir sandalyeye oturup kalkarken ne kadar zorlandığımızda anlıyoruz ki aslında o sandalyeye günde kaç defa oturup kalkıyoruz da hiç farkında değiliz. Çok güzel şeyler yiyoruz, içiyoruz. Normal çalışırken sindirim sistemimiz bunları hiç fark etmiyoruz ama ancak kaybettiğimizde maalesef anlıyoruz. O yüzden sağlık çok önemli ve Peygamber Efendimiz de buna vurgu yapıyor. İnsanlar iki nimet vardır ki çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Bunlar sıhhat ve boş vakittir diyor. Gerçekten biz vakti de sağlığı da yeteri kadar değerini bilmiyoruz çoğu zaman. Ve çok hoyratça kullanıyoruz. Aslında bunun için gençken, sağlıklıyken de tedbirler almamız lazım. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Bir insanın ömrü bellidir. O ömrü yaşayacak ama bunu sağlıklı yaşamak var, hastalıklı yaşamak, başkalarına muhtaç olarak yaşamak var. Bu konuda da bir insan olarak, bir Müslüman olarak sağlığımızı korumak adına bize de düşen önemli görevler var. Bu konuda da dinimizin bize ciddi tavsiyeleri var.
O zaman hemen o tavsiyeleri alalım değerli hocam.
Yani en önemli tavsiyelerden birisi temizlik konusu. Temizlik pek çok alanda olduğu gibi sağlığımızı koruma alanında da çok önemli bir kriter. O yüzden mesela ibadetlere başlarken de bir temizlikle başlıyoruz.
Evet.
Mesela Peygamber Efendimiz sabah kalktığında bir insan elini yıkamadan herhangi bir şey yiyecek olursa o kendi için başka hastalık sebebi aramasın. Çünkü gece eli nerelere değdi, ne yaptı bilmiyor. O elini yıkamadan, hijyeni sağlamadan hiç hiçbir şey yemesin içmesin tavsiyesinde bulunuyor. Yemeğe oturmadan önce ve yemekten kalktıktan sonra el temizliğine önem veriyor. Sonra uyku konusunda önemli tavsiyeleri var Peygamber Efendimizin. İbadetleri her zaman teşvik ediyor ama mesela gece ibadeti yapmak isteyenlere tavsiyesi de gündüz bir parça onları vücudu dinlendirmek için öğle uykusu tavsiye ediyor, kısa süreli. Bugün aslında bunlar ilmi olarak da kanıtlanmış şeyler. Bazı ülkelerde öğle saatlerinde siesta dediğimiz uykuların olduğunu da biliyoruz. Ve bunların insana öğleden sonraki zaman dilimi için ciddi enerji sağladığını da biliyoruz. Sağlığı açısından da önemli. Sonra vücut temizliğine çok önem veriyor Peygamber Efendimiz. İnsanların o günün şartlarını düşünürsek çok daha önemli bu. Haftada bir defa yıkanmaları, banyo yapmaları Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ki bugün çok daha sık olmasına ihtiyacımız var. Bu imkanlar var çünkü. Düşünün Arabistan'da bundan 1400 sene önce suyun çok az olduğu bir yerde haftada bir banyo yapılmasını ciddi olarak tavsiye ediyor. Hani öyle hafife alınacak bir şey değil. Allah'ın hakkı olarak ifade ediyor. Tırnak temizliği çok önemli. Çok uzatılmaması çünkü özellikle suyun az olduğu, temizlik yapma imkanlarının az olduğu yerlerde tabii hijyen açısından önemli bir kriter tırnakların bakımlı temiz olması. Ve önemli şeyler ağız sağlığı da, diş sağlığı da çok önemli. Malum sindirim aslında ağzımızda başlıyor. Ve diş temizlemek de ağız hijyeni açısından önemli bir uygulama. Dişleri temizliyor Peygamber Efendimiz. O günün şartlarında tabii fırçadan, macundan bahsedemiyoruz ama misvak denilen bir ağacın dallarından bugünkü fırçanın fonksiyonunu gören çubuklar elde ediliyor. Ve bunlarla Peygamber Efendimiz her yemekten sonra mutlaka dişlerini temizliyor. Hatta şöyle ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Eğer ümmetime insanlara zor geleceğini bilmeseydim her namazdan önce mutlaka ağızlarını dişlerini temizlemelerini onlara emrederdim diyor. Yani ağız sağlığı sindirim sistemi açısından önemli bir kriter diş temizliği. Bu da bir Müslümanın dikkat etmesi gereken uygulamalardan birisi. Ve önemli bir kriterlerden birisi de beslenme konusu sağlığımızı korumak açısından. İnsanlar önce her şeyin temizinden yemeleri gerekiyor. Helal gıdalar konusunda bile dengeli beslenmeyi tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz bize. İnsanın en zararlı organı doldurduğu midesidir diyor Peygamber Efendimiz. Ve yiyecek içecek konusunda midenin bir kısmını yiyecekleri, bir kısmını içecekleri bırakılmasını, bir kısmının da boş bırakılmasını tavsiye ediyor. Bugün bilimsel olarak da bunlar kanıtlanmış. Mesela biz yemek yediğimizde bu beynimiz bunu bir 10 dakika sonra algılıyor ve bir anda böyle kendimizi çok tok hissediyoruz. Aslında yavaş yavaş yediğimizde beynimiz bizi uyarıp dur diyor ama biz ona o fırsatı vermemiz için bir miktarda boş bırakmamız lazım.
Dünkü programımızı dinleyen sevgili dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Doktorumuz Sayın Dindar bizlerle birlikteydi. Beslenme üzerine çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sizin tam da söylediğiniz cümlenin bir doktorun ağzından birebir aynını duymuş olduk. O cümleyi de tekrarlayalım. Midenin bir kısmı yiyeceklerle, bir kısmı içeceklerle dolacak ve bir kısmı da havayla dolacak. Yani boş kalacak. Ancak sağlığı bu şekilde elde edebiliriz demişlerdi. Tam da siz de aynı cümleyi kullanınca dinleyicilerimize hatırlatmak istedim dünkü sohbetimizi.
Tabii aslında bu hafta biraz benim sağlık konusunu seçme sebebim de bu hafta sağlık haftası ve kanserden korunma haftası veya günü. Tam emin değilim ama ben de bu konuya o açıdan temas etmek, dini ne açıdan yetiniz? Temas etmek istedim. Evlerimizin, iş yerlerimizin, çalıştığımız alanların temizliği de sağlık açısından önemli. Çevreyi temiz tutmak da önemli. Çok affedersiniz, yollara tükürmek, hastalıklı bir insanın bunu yaptığını düşünelim. Evet. Hijyen açısından çok ciddi problemlere de sebep olan.
Tüm mikropların o caddeye ve dolayısıyla evet. o cadde üzerinden geçen bütün insanlara dağılması anlamına geliyor.
Evet. Ve Peygamber Efendimiz insanların yol üstüne oturup konuşmalarını da uygun görmüyor. Ve eğer böyle oturmak zorundalarsa da çevrelerini kirletmemelerini insanlara tavsiye ediyor. Çünkü bizim attığımız küçük bir şeyden belki bir mikrop orada uygun ortam bulacak, yayılacak, insanlara bulaşacak. Ve tedbirler çok önemli bunlar. Sağlığa zararlı şeylerden de uzak durmamız gerekiyor. Mesela dinimiz ve bütün dinler aslında 5 temel esas üzerine bina edilmiş. Bunlardan birisi de aklın, neslin korunması. Hı hı. Aklın korunması çerçevesinde vücuda zarar veren aynı zamanda alkol gibi maddeler de yasak, haram. Aynı şekilde mesela günümüzde çok kullanılan ama sağlığa ciddi anlamda zarar verdiği bugün artık tıbbi olarak ispatlanmış sigara gibi bir alışkanlık da aslında dinimiz açısından da ciddi problem teşkil ediyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanımız haram olduğunu ifade ediyor. Tabii bunlar alışkanlıklar kolay terk edilmiyor ama belli noktadan sonra onları terk etmek bile yeterli olmuyor. Artık iş işten geçmiş oluyor maalesef.
Hiç başlamamak
en güzeli. Dolayısıyla bunlar da önemli. Bir yandan da mesela bir gıda helal olabilir ama bir rahatsızlığınız vardır. O rahatsızlığı dokunan, onu arttırıcı etkisi olan bir gıda maddesi ise onu da kullanmamamız gerekiyor sağlığımızı korumak açısından. Mesela şeker hastası bir insan için şeker tüketmemek, şekerli gıdalar, belki karbonhidratlı gıdalar tüketmemek sağlığı koruma açısından çok önemli. Bazen şunu görüyoruz mesela benim şekerim beni rahatsız etmiyor diyor ama o hastalık aslında alttan alta etkileyip bütün organlara zarar veriyor. Bunu çevremizde hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. İşte o noktada da aslında dini bir sorumluluk da bir insanın doktor şu gıdalardan uzak dur dediğinde onlardan uzak durması da dini bir sorumluluk da aynı zamanda. Çünkü vücudumuz bize emanet. Bu emanete de korumak, ona da iyi bakmak sorumluluğumuz var dini olarak da.
Bugün sağlık konusunu konuşmamız çok güzel olmuş. Dünle birlikte ben de bağlantı kurarak devam ettim. Değer hocam biz de yavaş yavaş aslında son dakikalarımıza doğru geliyoruz. Sağlık konusunda sizin yine değerli düşüncelerinizi almak isteriz. Peki hani sağlığımızı kaybetmişsek Allah korusun hani kimse inşallah hep ömür boyu sağlıklı yaşar ama nasıl davranmalı, neler yapmalıyız?
Yani öncelikle tabii aldığımız bütün tedbirlere rağmen bazen bir hastalığa maruz kalabiliriz. Bu da çok insani bir şey. O zaman da öncelikle psikolojimizi sağlam tutmamız önemli. Çünkü bir hastalığı, birçok hastalığın tedavisinde iyi bir sağlam bir psikoloji, iyi bir moral, onu yenmeyi, onunla başa çıkmayı kolaylaştıran bir şey. Ve mutlaka tedavi olmamız gerekiyor. Çünkü tedavi olmak da dinimizin emirlerinden. Peygamber Efendimiz Allah bir hastalığı vermişse ona mutlaka tedavisini de cevasını da vermiştir buyuruyor. Biz insan olarak buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve çevre sadece hasta insan değil, çevresindeki insanlar da aslında bir sınavdalar. O hastaya nasıl davranıyorlar, onun psikolojisini bozacak şeyler yapıyorlar mı? Aile burada çok önemli. Özellikle günümüzde çok yaygın bir hastalık maalesef kanser gibi bir hastalıkla mücadele ederken aile dayanışması, onların manevi destekleri hastalar için çok önemli. Sadece hastaya değil, hasta yakınlarına da bu anlamda bir tavsiyemiz olmalı. Ve dua etmek çok önemli. Bazen bazı şeyleri değiştiremeyeceğimizi kabul etmek de bizim psikolojimizi düzelten, maneviyatımızı yükselten bir şey. Arapların bir sözü var. Men amene bil kader, emine minel keder. Kim kadere iman ederse kederden de emin olur. Bazen de teslimiyet de işimizi kolaylaştıran şeylerden birisi. İnşallah sağlıklı bir hayat yaşarız. Ama bir hastalığa maruz kalmışsak da O zaman da paniğe kapılmadan çözüm arayıp sonradan da teslim olmak bizim işimizi kolaylaştıran şeyler den birisi diye düşünüyorum.
Değer hocam, çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için, anlattıklarınız, dinleyicilerimizle paylaştıklarınız için. Bugün hayattaki en büyük nimet olan sağlığı konuştuk. Sizin de bahsettiğiniz gibi sağlık haftası olması münasebetiyle. Dinleyicilerimize de sağlıklı, mutlu, nice günler geçirmeleri temennisiyle İnşallah. Biz de bugün yayınımıza veda etmiş olalım. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Sağlık üzerine konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Haftanın son iş günündeyiz. Hepinize güzel bir cuma günü diliyoruz ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.